anıyor bugün bütün dünya. O gün bütün insanlar ona beddua ediyordu belki. Ama Rabbi ona vaatte bulunuyordu. Allah sana Kevser'i verecek, sen merak etme. Büyük bir ümmet verecek, sen merak etme. Senin neslinin içerisinden büyük insanlar çıkacak. Abdülkadir Geylaniler çıkacak, sen merak etme. Onun anlattığı Allah sadece camide olan bir Allah değil. Hayatımızın her alanına hükmeden bir Allah. Gökleri idare ettiği gibi yeryüzünü de idare eden bir Allah. Müjdelenen peygamberin görevi, en büyük görevi buydu.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle bütün alanlarda insanlara öncülük yapacak olan, insanların önünü açacak olan, onların gelişmesini, doğruya ulaşmasını sağlayacak olan istisna insanlar göndermiştir. Bunlar seçilmiş insanlardır. Daima tarih boyunca seçilmiş insanlar her alanda gönderildiler. Seçilmişler sadece bir asra has kılınmadılar. Bütün asırlarda, bütün mekanlarda seçilmiş insanlar yaratıldı. Bütün alanlarda, matematikte, fizikte, tıpta, bütün alanlarda seçilmiş insanlar yaratıldı. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle maneviyat alanında da insanın insan olabilmesi için gerekli olan inanç alanında, amel alanında, ahlak alanında da öncülük yapacak olan, insanlara yol gösterecek olan insanlar yarattı. Bunlar peygamberlerdir. Özellikle ondan sonra ulema ve salihler, her birisi kendi alanında insanlara yön vermişler ve öncülük yapmışlardır. Bütün alanlarda öncülere ihtiyacı olan insanoğlunun en karışık alan olan insana uygun bir medeniyetin meydana getirilmesi konusunda da elbette ki öncülere ihtiyacı vardı. Kur'an-ı Kerim bu öncülerden bize bahseder. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَٰهِيمَ وَآلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim'in ailesini seçti ve İmran'ın ailesini seçti. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu insanlar var. Bunlar seçilmişlerdir, fakat seçilmiş olmalarına rağmen bunlar bedava cennete girecek değildirler. O seçilmişler, seçilmemişlerden daha zor imtihanlara girerler. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i seçtiyse, bizi seçmediyse bizim kabahatımız ne diye düşünenler, onlar bilsinler ki seçilmişlerin imtihanları da seçilmiştir. Seçilmişlerin imtihanları onların seviyesine göre, onların imanına göre, onların şahsiyetine göre ona göre zor imtihan olmaktadır. Allah Azze ve Celle onları bütün insanlara örnek yapmak istediği için özel olarak yaratmalıydı. Onları özel kabiliyetlerle donatmalıydı. Nasıl ki bazı insanlar çok zeki olarak yaratılıyorlar ve bu adalete aykırı değil. Tam tersine adaletin gereği bu. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde istediği medeniyetin gereği bu. Madem ki böyle, her alanda zeki insanlar, güçlü insanlar, öncü insanlar lazımsa, elbette ki kalben güçlü olan peygamberlere de ihtiyaç var. Elbette ki Allah Azze ve Celle'ye diğer insanlardan daha fazla yakın olabilecek olan, özel olarak yaratılmış olan insanlara da ihtiyaç var. Elbette ki insanların büyük bir ekseriyeti belki bugün için nefs-i levvame seviyesinde, nefisleri onlara kötülüğü emrediyor. Belki bir kısmı nefs-i emmare, bir kısmı nefs-i levvamede, belki az bir kısım insanlar nefs-i mutmainneye ulaşabilmişler. Sükunete erişmişler, nefs-i radiyeye ulaşmışlar, Allah'tan razı olmuşlar. Böyle insanlar azdırlar ve bunlar kendi bulundukları bölgede. Aslında böyle insanların her birisi kendi mahallesinde, kendi memleketinde, kendi şehrinde oradaki insanlara ışık olmak üzere Allah tarafından özel olarak yeryüzüne ve tarihe serpiştirilmişlerdir. Bu insanların hepsi aynı zamanda aynı mekanda yaratılmıyorlar. Seçilmişler, tarihin değişik devrelerine dağıtılıyorlar. Allah Resulü de işte öyle bir dönemde dünyaya gönderildi. Nasıl ki Firavun'un zulmü arttığı zaman Firavun milletinin, İsrailoğullarının daha doğrusu esir almış olduğu İsrailoğullarının oğullarını boğazlıyor, kızlarını sağ bırakıyorken Allah Azze ve Celle onun zulmünün artmış olduğu dönemde Hazreti Musa'yı yaratır ve haydi der Hazreti Musa'nın anasına, haydi şimdi Musa'yı emzir. Artık bir Musa'nın yaratılmasının vakti gelmiştir. Artık Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahalesinin vakti gelmiştir. Artık bir Musa yaratılacaktır ve 30-40 sene sonra Musa Musa olacak ve Firavun'a karşı bir hareket başlatacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle daima bu şekilde yeryüzüne müdahale etti. Özel kullarını özel ortamlarda yarattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden çok daha zor bir dönemde yaratıldı. Ama bütün peygamberler için nasıl ki ortam kısmen hazırlandıysa, aynı şekilde peygamberimiz için de ortam kısmen hazırlandı. Mekkeliler her ne kadar putperest iseler de, o gün Bizans var, o günkü dünyanın belki kültür merkezi. O gün İran var, o günkü dünyanın belki kültür merkezlerinden. Fakat Allah Azze ve Celle son peygamberini ne İran'dan çıkardı ne de Bizans'tan. Halbuki o günkü insanlar içerisinde dine karşı belki en temayüllü gibi görünenler onlardılar. O günkü insanların içerisinde din mevzuna, din konusunda bilgi sahibi olan ehli kitap idi. Bizans'tı. Allah Azze ve Celle buna rağmen oralardan göndermedi son peygamberini. Putperest olan Mekke'den çıkardı son peygamberini. Halbuki putperestlerin Allah hakkında bilgisi çok kısıtlıydı. Peygamberliği zaten bilmezlerdi. Ahireti zaten kabul etmezlerdi. Allah'ın bir kitap göndereceğini zaten kabul etmezlerdi. Ama Allah Azze ve Celle onların içerisinden gönderdi peygamberini. Evet, bunlar bilgisizdiler. Bunların Allah hakkında bilgileri kısıtlı, ahiret hakkında bilgileri hiç yok. Kitap hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Fakat bunlar mert insanlardılar. Şerefli, kendilerine göre şerefli insanlardılar. Bunlar yiğit insanlardılar. Bunlar bir davaya inandıkları zaman ölümüne kadar gidecek insanlardılar. Bunlar çöl insanıydılar. Belki bunlar medeniyetten uzaktılar ama bunlar mert idiler. Bunlar misafirperverdiler. Bunlar bir davaya inanmaya görsünler, o dava uğrunda ölüme kadar giderlerdi. Hatta Ebu Cehil gibiler bile, Ebu Cehil öldürülürken kendisine işte böyle rezil bir şekilde geber diyen Müslümana
şöyle sesleniyordu. Neden rezil olacakmışım ki? Savaşta ölüyorum, bundan daha doğal ne olabilir ki? O milletin Ebu Cehli bile bu noktadaydı. Fıtratları diğerlerine nispetle daha az bozulmuştu. Bizans'a nispetle, İran'a nispetle daha az bozulmuştu. Her ne kadar ehli kitap o gün için belki bir peygamber beklentisi içerisinde iseler de, fakat o peygamber geldiği zaman onu kabul etmediler. Allah Azze ve Celle onlardan bize bahsediyor. Onlar diyorlardı ki, bütün güçleriyle yemin ederek, eğer Allah bir peygamber gönderecek olursa onunla beraber olacaklar. Ve dünyanın en hayırlı insanları olacaklar. Fakat o peygamber geldiği zaman onların küfrü arttı sadece, başka bir şeyleri artmadı. Allah Azze ve Celle ehli kitabın iman etmediğini haber veriyor bize. Halbuki onlar güya peygamber bekliyorlardı. Bir peygamber gelecek ve onunla beraber olacağız ve putperestlerin kökünü kazıyacağız diyorlardı. Medine'nin Yahudiler de aynı şeyi söylüyorlardı. Onlar kitaplarındaki bir takım bilgilere bakmak suretiyle bunu söylüyorlardı. Ve Allah Resulüne beyat eden, Akabe beyatlerinde beyat eden Ensar onlardan duymuştu o peygamberin geleceğini. Allah Resulüne beyat ederlerken, Allah Resulü onlara İslam'ı anlattığı zaman, ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde, gelin benimle beraber olun, beni destekleyin dediğinde, onlar Medine'li Ensar, Yahudilerden öğrenmiş oldukları o peygamberi hatırladılar. Dediler ki herhalde bu peygamber o peygamber olsa gerek. Yahudilerin bizi tehdit ettiği peygamber. Onlar daha iman etmeden biz iman edelim de bu peygamberle beraber olalım. Ona ilk iman edenler bizler olalım dediler. Bu şekilde iman ediyorlardı çünkü onlar onlardan öğrenmişlerdi. Putperest idiler belki ama Yahudilerden öğreniyorlardı. Allah Azze ve Celle Yahudilerin arasında, Hristiyanların arasında bu bilgiyi muhafaza ediyordu. Biraz sonra da onların kutsal kitaplarından Allah Resulü ile ilgili malumatların bazılarını size aynen okumak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderileceği zaman hiçbir peygamberlik beklentisi içerisinde değildi. Hiçbir peygamber peygamber olacağını bilmez. Kur'an'ın buyurduğu gibi şu Ara suresinde مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ لَلْا. Ey Resulüm, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sen böyle bir peygamberlik beklentisi içinde de değildin, Kasas suresinde buyurduğu gibi. Sen böyle bir şey beklemiyordun. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Senin hakkında kimsenin böyle bir malumatı yoktu. Hiç kimse olsa olsa bu peygamber olur gibi bir şey düşünmüyordu. Çünkü Mekkeliler zaten putperest idiler ve peygamberliğin ne olduğunu bilmezlerdi. Allah Resulü'nün kendisi de böyle bir beklenti içerisinde değildi. Onun böyle bir beklenti içerisinde olmadığını kendisine vahiy geldiği zaman anlıyoruz. Efendimiz'e vahiy geldiğinde ne olduğunu bilmedi. Ve gitti hanımını anlattı. Hazreti Hatice annemize anlattığı zaman. Hazreti Hatice annemiz, senin başına gelenin ne olduğunu bilmiyorum ama sen akrabalarına iyilik eden bir insansın. Sen dürüst bir insansın. Sen fakir fukaranın babasısın. Senin gibi bir insana Allah kötülük yapacak değildir dedi. Mutlaka başına gelen şey güzel bir şeydir dedi. Kocasını bu şekilde destekliyordu Hazreti Hatice. Ben bilmiyorum ama dedi senin başına gelenin ne olduğunu. Fakat gidelim amcam oğlu Varaka'ya soralım. Amcası oğlu Varaka bin Nefel İbranice bilen Hristiyan bir alim idi. Tevrat'ı okumuş, İncil'leri okumuş, bu meselelerde bilgi sahibi olan bir insandı. Efendimizin onun yanına gitmeden evvel rivayetlerden öğreniyoruz ki çıkıp da dağların yüksek yerlerinden intihar etmeyi düşündüğü olmuştu. Başına gelen şeyin ne olduğunu bilmiyordu Allah'ın Resulü. Melek gelmişti kendisine, İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Alak suresinin ilk 5 ayetini getirmişti kendisine. Ama o ne olduğunu anlamıyordu. Acaba başına gelen şey yoksa bir cin çarpması mıydı? Acaba kendisine sihir mi yapılmış, büyü mü yapılmıştı? Acaba yoksa kendisi şair mi oluyordu yavaş yavaş? Efendimiz bir rivayette buyurur ki, peygamber olmadan evvel sevmediğim, en çok sevmediğim insanlar şairler ve delilerdi. Acaba ben de deli mi oldum yoksa? Acaba ben de şairleşiyor muyum yoksa? Onun için çıkayım ve dağın yüksek bir yerinden kendimi aşağıya atayım da intihar edeyim. Madem ki bütün millet beni Muhammedül Emin olarak tanıyor, beni öyle tanımaya devam etsinler. Sonra bana Muhammedül Mecnun derler, deli Muhammed derler. Deli Muhammed demeden millet bana ben öleyim de kurtulayım diyor. Ve dağların yüksek yerlerine çıkıyordu. Cebrail aleyhisselam kendisine görünüyordu o zaman. Bir baktım ki diyor Cebrail, daha sonra onun Cebrail olduğunu öğrenir. Dağlar ve taşlar kendisine ya Muhammed diye sesleniyorlardı. Ya Resulallah diye sesler duyuyordu Allah'ın Resulü. Ve sonra Cebrail'i görüyordu dağın yüksek yerinde. 600 kanadıyla Cebrail asli suretinde görüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cebrail kendisine diyordu ki ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Sen deli değilsin. Sana şiir de söylenmiş değil. Sana cin geliyor değil. Sana yaldızlı cümleler fısıldıyor değil. Çünkü Araplarda böyle bir anlayış vardı. Şairlerin o güzel cümleleri ard arda getirebilmeleri ancak cinlerin fısıldamasıyla mümkün olur diyorlardı. O yüzden Peygamberimiz de o güzel cümlelerin Allah'tan olduğunu düşünemiyordu. Çünkü putperest bir toplumun evladıydı. Dolayısıyla bütün bunlardan öğreniyoruz ki Allah'ın Resulü bir peygamberlik beklentisi içerisinde değil. Ve gidiyorlardı Varaka'nın yanına. Başından geçeni anlatıyor Allah'ın Resulü. Ve Varaka diyordu ki ona, sana gelen, Musa'ya gelen namus-ı ekberdir, Cebrail'dir. Vallahi dedi, senin başına gelecek. Başka peygamberlerin başına gelenler senin de başına gelecek. Ve sen memleketinden çıkartılacaksın. Allah Resulü şaşırdı. Beni mi dedi memleketinden çıkaracaklar? Ben ki Muhammedül Emin olarak sevilen bir insanım. Sayılan bir insanım. Abdülmuttalib'in torunuyum. Zemzem'in sahibi olan, Zemzem'i yeniden rüyasında gören ve yerini gösteren Abdülmuttalib'in torunuyum ben. Bana Muhammedül Emin der herkes. Hürmet ederler bana. Beni mi memleketimden kovacaklar? Evet diyordu Varaka. Çünkü Varaka geçmiş kitapları okumuş bir insandı. Geçmiş peygamberlerin başına gelenleri biliyordu. Musa'nın, İsa'nın başına gelenleri biliyordu. O yüzden seni de buradan çıkaracaklar dedi. Ve o günler geldiği zaman eğer sağlıklı olursam, hayatta olursam sana yardım edeceğime söz veriyorum. Allah'ın Resulü şaşırıyordu. Demek kendisi de memleketinden kovulacaktı. Bütün peygamberlerin başına gelmişti. Doğruyu söyleyenlerin başına gelecekti bunlar. Allah Resulü bu şekilde daha peygamberliğinin başındayken başına gelecek şeyleri öğreniyordu. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman peygamberine kalleşlik yapmadı yani. Peygamberine peygamberlik verdikten sonra ve ondan evvelinde hiçbir bilgi vermeden birdenbire onun başına büyük belalar getirmedi. Allah Resulü peygamber olur olmaz yakında başına gelecek olan şeylerin ne olacağını öğrendi. Bu şekilde peygamberlik veriliyordu kendisine. Aslında o çok daha küçükken peygamberliğe hazırlanıyordu. Hiçbir harama bulaşmıyordu. Allah Azze ve Celle onu bütün haramlardan muhafaza ediyordu. Hayatında hiçbir zaman müşrik olmamıştı. Hiçbir zaman zina etmedi. Hiçbir zaman leş yemedi. Hiçbir zaman kötü şeyler yapmadı, insan öldürmedi. Putperest bir toplumun içerisinde olmasına rağmen Allah'ın Resulü tertemiz bir şekilde büyütüldü. Amcası Ebu Talib'in yanında yetişti. Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra mutlu bir ailesi vardı. Hazreti Hatice Mekke'nin en güzel kadınlarından ve en şerefli kadını, en zengin kadını, çocukları var ondan, mutlu bir insandı ama Allah'ın Resulü bütün bu güzelliklerin içerisinde aslında huzuru yoktu. Milletinin gittiği yoldan memnun değildi. Ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydi. O yüzden Kur'an onun hakkında buyurur ki ve vecedeke dalen fehede. Rabbin olan Allah seni ne yapacağını bilemez bir vaziyette buldu da sana yol gösterdi Resulüm. Sen milletinin gidişatından mutlu değildin. Dağa çıkıyordun. Dağda yalnız kalıyordun. Ne yapacağını düşünüyordun. sen hiçbir şey bilmiyordun. Ama Allah seni dal olarak bulan Allah, ne yapacağını bilemez bir şekilde yalnız başına kalmış olarak bulan Allah, sana yol gösterdi ve ne yapacağını öğretti sana. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde aslında peygamber olmadan evvel son yıllarda özellikle yalnız kalmak kendisine hoş gösterilmişti. Yalnız kalmayı Allah kendisine sevdiriyordu. Çıkıyordu kainat kitabını okuyabilmek için. Çıkıyordu, bilmiyordu ne yapacağını ama çıkıyordu dağda yalnız kalıyordu. Kainat kitabını okumaya çalışıyordu. Bakıyordu, tefekkür ediyordu. Kainat kitabını okumayı öğrendi. Bir gün artık baktığı zaman görebilecek bir insan oldu. İşte o zaman Allah meleğini gönderdi. Oku dedi kendisine. Ben okuma bilmem dediği zaman melek onu tuttu ve sıktı. Yani böyle konuşma demek istedi. Sonra bir kez daha oku dedi. Yine okuma bilmem me'ene bikari dediğinde melek yine tuttu sıktı. Sonra yine oku dedi. Allah Resulü bir daha sıkmasın diye ne okuyayım dedi. İşte o zaman kendisine vahiy gelmeye başladı. İşte bunu söyleyeceksin. Okuma bilmem demeyeceksin. Vaktim müsait değil demeyeceksin. İşim gücüm çoktur demeyeceksin. Ne okuyayım, ne okumam lazım diyeceksin. İşte o zaman vahiy geliyor, ilim geliyor, rahmet geliyordu. Allah'ın Resulü bu şekilde peygamberlik veriliyordu ama o daha peygamber yapılmadan evvel zaten vazifesini Allah tarafından hazırlanıyordu. Amcası Ebu Talip ile bir seferinde Şam taraflarına doğru seyahate gitmişti. Amcası onu yalnız bırakmıyordu. Kardeşinin hatırası emaneti olan yeğenini hiç yalnız bırakmadı. O yüzden Peygamberimiz onun ölümüne çok üzülmüştür. Onun öldüğü seneye hüzün senesi denildi. Ebu Talip yeğenini çok seviyor ve yanından ayırmıyordu. Bir seferinde Şam taraflarına doğru gittiler. Orada bir rahip vardı Bahira adından. Rahip Bahira kendilerinin kitaplarında haber verilen bir peygamberi bekliyordu. Bir rahip gelir ve orada sürekli olarak kalırdı. O rahip öldüğü zaman, öleceği zaman bir başka rahip gelir ve görevi ondan devralırdı. Bu şekilde orada görevli olan ve o bölgeden bir peygamberin çıkacağına inanan Rahip Bahira bekliyordu. Bütün yolcuları seyrediyordu. Kafileler geliyor, geçiyordu. Yıllar içerisinde bir sürü kafileleri seyretti. O beklenen peygamberi, kendi kitaplarında müjdesi verilmiş olan Hazreti İsa'nın müjde verdiği o peygamberi bekliyordu. Allah Resulü'nün de haber ettiği gibi "Ene davetu ebi İbrahim" buyurdu Allah Resulü. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ve büşra ahi İsa. Ve ben kardeşim İsa'nın da verdiği müjdeyim. İsa benim müjdemi verdi. Ve sonra rü'ya ümmi. Ve annemin gördüğü rüyayım. Anneme de rüyasında gösterilmişti. Allah Resulü peygamber olduktan sonra bunları bize haber eder. O rahip Bahira işte Hazreti İsa'nın haber verdiği peygamber bekliyordu orada. Yakınlarda çıkması bekleniliyordu. Çünkü bütün dünyada şirk almış başını gitmiştim. Hristiyanlık Hazreti İsa'nın da haber verdiği gibi 30 kadar Müslüman kalmıştı sadece. Şirk içerisinde olmayan, İncil'lerde haber verilir bu mesele. 30 kadar Müslüman kalacak sadece der İsa Aleyhisselam. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bir peygamber gönderecek. Rahip de onu bekliyordu. Ve bir gün işte o kafile geldi. Kafileye uzaktan baktığı zaman bir şey dikkatini çekti. Kafilenin üzerinde bir bulut vardı. İncil'lerde de, Barnabas İncil'inde de mesela Hazreti Peygamber'in üzerinde bulutun olacağı haber verilir. Diğer kaynaklarda da böyle bir bilgi var. Hristiyanların kaynaklarından. Daha sonra da ifade edeceğim gibi o bulutu görünce Rahip Bahira bunların durumu farklı dedi. Ve o onların hepsini çağırdı. Bir adam gönderdi ve dedi gidin çağırın dedi. Bu kafilede ne kadar insan varsa hepsi gelsinler yemeğe buyursunlar dedi. O peygamber onların içerisindeydi, onu arıyordu. Hepsi geldiler. Fakat onların yüzlerine teker teker bakıyordu Rahip Bahira ve onlarda öyle bir insan hali görmüyordu. Bunlar peygamber olacak adam değildiler. Öyle bir hal görmüyordu onlarda. Dedi ki, hepiniz geldiniz mi gerçekten? Yoksa içinizde gelmeyen de var mı? Sizin kafilenizden olup da bugün buraya yemeğe gelmeyen var mı? Dediler ki evet, bizim bir ufak genç çocuğumuz var. 12-13 yaşlarında olduğu için onu bıraktık orada. Rahip Bahira lütfen dedi, onu da getirir misiniz? Ne olursunuz dedi, onu da görmek istiyorum. Bahira meselenin farkına varmıştı. O bulut sayesinde bunların içerisinde önemli bir insan olduğunu anlamıştı. Ve götürdüler kendisini. Rahip Bahira peygamberimizi gördüğü zaman ondaki farklılığı gördü. Ona bir takım sorular sormaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sorulara çocuk yaşına rağmen büyük bir insan olgunluğuyla cevap veriyordu. Rahip Bahira'nın ümitleri daha da arttı ve dedi ki, bana müsaade eder misin? Sırtına bakmak istiyorum senin. Elbiseni çıkartmama müsaade eder misin? Senin sırtına bakmama müsaade eder misin? Rahip Bahira bütün peygamberlerin, daha doğrusu özellikle ahir zaman peygamberinin sırtından bir mühür olacağını, tıpkı mesela bir bardağı insanın sırtına koyarsınız da hani bir şişkinlik meydana getirir ya, işte ona benzer bir peygamberlik ve nübüvvet mührünün olacağını biliyordu Rahip Bahira. Efendimiz bu teklifi kabul etti. Sırtını açtı ve Rahip Bahira orada o peygamberlik mührünü gördü. Ve o zaman Ebu Talib'e dedi ki, sen dedi bu çocuğun neyi oluyorsun? Ebu Talib aslında amcasıydı ama amca baba demek olduğu için ben onun babasıyım dedi. Rahip Bahira hayır dedi, yanlış söylüyorsun. Bu çocuğun babası olamaz. Bu çocuğun babası ölmüş olmalı. Sen bunun babası olamazsın. O zaman Ebu Talib dedi ki evet, aslında benim yeğenimdir ama benim yeğenim olduğu için ben babasıyım dedim. Babası öldü dedi. O zaman Rahip Bahira dedi ki, al bu çocuğu hemen buradan uzaklaş. Bu çocuk ileride büyük bir insan olacak ve ahir zaman peygamberi olacağını ümit ediyorum. Benim gördüğümü Yahudiler de görürler. Benim okuduğum kitapları Yahudi alimleri de okudular. Nasıl ki Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar, bu çocuğu da öldürürler. O yüzden bu çocuğu al buradan git dedim. Ebu Talib şaşırmıştı ve çocuğu yeğenini hemen oradan aldı ve kaçırdı götürdüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayları daha sonra anlatır. Kendisi daha küçük bir çocuk iken annesi Amine'den o çocuğu alan Halime de anlatır. Süt annesi Halime, onu almak istemeyen, fakir olduğu için, Efendimizin babası olmadığı için onu almak istememişti evvela. Fakat daha sonra hiçbir çocuk bulamadığından dolayı onu almaya mecbur kalmıştı. Gideyim de o yetim çocuğu alayım bari dedim. Belki dedi Allah onun sayesinde bize bereket verir. Kendileri de fakir insanlardı. Çocuğu aldım diyor Halime. Aldım ve çocuğu göğsüme götürdüğüm zaman göğsümün sütle dolu olduğunu gördüm. Halbuki öyle değildi. Ben her zaman bu kadar süt olmazdı bende. Fakat çocuk benim sadece bir göğsümden doydu. Diğer çocuğum da diğer göğsümden doydu. Sonra ben geldim ve kocama olayı anlattım. Bu çocuğu aldım dedim. O da iyi etmişsin dedi. Mekke'ye doğru gelirlerken yürümeyen, affedersiniz, eşekleri, oradan sonra peygamberimiz o eşeğe bindikten sonra Halime onu evlat olarak aldıktan sonra o kadar hızlı gidiyordu ki insanlar şaşırmışlardı. Dediler ki bu senin geldiğin merkep midir? Evet diyordu Halime. Evet odur. Artık o bütün merkepler ve bütün develeri geçiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğinin müjdeleriydi bunlar aslında. Herkesin bir şeyler anlamasını istiyordu Allah. Evet bu sizin gibi bir insan olmayacak. Bu farklı birisi olacak. Bunu kabul edin. Onlar yarın şahitlik yapacaklardı. Halimeler yarın şahit olacak. Ebu Talipler yarın şahit olacak. Ebu Talip neden peygamberimize yardım etti ömrü boyunca? Ölüm döşeğine düşünceye kadar neden peygamberimizi korudu? Mekkeliler şu yerine söyle bu davadan vazgeçsin demelerine rağmen yine de ölünceye kadar peygamberimizi neden korudu? Peygamberimizdeki bu halleri görüyor da Ebu Talip. Rahip Bahira'nın sözlerini hatırlıyor da Ebu Talip. Onun ahlakını görüyordu. El emin olduğunu görüyordu. Onun mükemmel ahlaka ve sıfatlara sahip olduğunu görüyordu. Ondan dolayı bu şekilde yeğenine karşı büyük bir merhamet ve sevgi besliyordu. Ondaki garip halleri kendisi de anlatır. Ebu Talip bir gün der ki, ben der yeğenimde garip haller görüyordum. Bir gün daha ufak çocukken hava çok sıcaktı ve dedim ki yeğenim gel yanımda yat. Sen de yanımda yat dedim. Ve üzerindeki elbiseler de çıkar, hava çok sıcak yeğenim dedim. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed daha o zaman çocukken bile farklı haller gösteriyordu. Ve Ebu Talip'e der ki, amca lütfen şöyle başını çevirir misin? Diğer tarafa doğru bakar mısın? Benim vücuduma bakmanı istemiyorum dedi. Bunu dediği zaman küçük bir çocuktu. Bugün de küçük çocuklarımız var. Onlardan böyle büyük insanın vereceği cevapları hiç duydunuz mu? Ebu Talip der ki, hayretler içerisinde kaldım. Hem benim kalbimi kırmak istemiyordu. Hem kalbimi kırmak istemiyor, benim dediğimi yapıyor. Hem de benim onun vücudunu görmemi de istemiyordu. Ben sonra başımı çevirir gibi yaptım. Bakacaktım acaba vücuduna bir şey mi var yoksa yeğenimin. Fakat adeta arama bir perde çekildi de göremez oldum diyor onun vücudunu. Benim yeğenimde böyle garip haller vardı diyor. Kendisi ilk yıllarda iman etmedi. Ölüm döşeğindeyken iman edip etmediyse tartışmalıdır. Ama yine de daima yeğeninin yanında yer almıştı. Böyle haller gösteriyordu. Rahip Bahira'nın ifadesi acaba neden kaynaklandı? Neden böyle bir şey söylüyordu Rahip Bahira? Çünkü kendi kitaplarında haber veriliyordu. Hem Tevrat'ta haber veriliyor, hem de Tevrat'ın dışındaki doğu kitaplarında kutsal metinlerin birçoğunda peygamberimizin geleceği haber veriliyor. Ben size onlardan bazılarını okumak istiyorum. Onlar bizatihi kendi yerlerinden satır satır kelime kelime okumak istiyorum ki kimsenin kalbinde bir şüphe kalmasın. Acaba Tevrat'ta öyle geçiyor mu? Acaba İncil'de öyle geçiyor mu? Acaba filan kaynakta şöyle geçiyor mu gibi bir şüphenin kalmaması için. Mesela bakın Tevrat'ın Tekvin kitabında Allah Azze ve Celle şöyle ifade ediyor. Bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in iki tane oğlu vardı. İshak ve İsmail. Bütün peygamberler İshak'ın soyundan geldiler. İshak'ın soyundan Yakup, Yusuf ve diğerleri geldiler. İsmail'in soyundan hiçbir peygamber gelmemişti. Ve Allah Azze ve Celle son peygamberimizi İsmail'in soyundan gönderdi. İşte bununla ilgili olarak Tevrat'ın Tekvin kitabında şöyle bir ifade var. 21. babından dedi ki, 21. babın 18. cümlesinde kalk dedi Allah, kalk çocuğu kaldır ve onu kendi elinde tut. Çünkü ben onu büyük bir millet yapacağım. İsmail'i büyük bir millet yapacağım. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan başka hiçbir peygamber gelmedi. O zamana kadar gelen bütün peygamberler hepsi İshak'ın soyundandılar. Ve Hazreti İsa'yı öldürmeye çalışan Yahudilerin öldürmek istemelerinin bir sebebi de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o son peygamberin İsmail'in soyundan geleceğini haber vermesi. O son peygamber İsmail'in soyundan gelecek dediği için onun peygamberliğini kabul etmek istemediler. Ve yine dedi ki o İsmail Paran çölünde oturacak ve anası ona Mısır diyarından bir kadın alacak. Paran çölü dediği Hicaz çölü demek. O zaman onun adı Paran çölüydü. Hazreti İsmail'in Hicaz çölünde oturacağı ve onun orada büyük bir millet olacağı Tekvin kitabında açık bir şekilde ifade ediliyordu. Ve sonra yine Tekvin kitabının 49. babından 10. cümlesinde şöyle ifade ediyor. Dedi ki Şilo gelinceye kadar, Şilo kelimesi bir isim. Şilo kelimesi emin manasına geliyor. Elçi manasına geliyor. Güç ve kuvvet sahibi manasına geliyor. Ve şeriat sahibi, kanun sahibi manasına geliyor. Şilo kelimesinin sözlük manaları bunlar. Allah Azze ve Celle İsrail oğullarına, Yahudilere şöyle sesleniyordu. Şilo gelinceye kadar, yani o elçi, o emin olan elçi ve güç ve kuvvet sahibi olacak olan elçi gelinceye kadar saltanat asası Yahuda'dan, yani Yahudi devletinden, hükümdarlık asası da ayakların arasından gitmeyecek ve milletlerin itaati ona olacak. Yani Şilo gelinceye kadar, Resul gelinceye kadar, el emin olan Resul, Şilo emin demek, emin olan gelinceye kadar, saltanat sahibi olacak, güç ve kuvvet sahibi olacak olan gelinceye kadar, o zamana kadar size güç kuvvet vereceğim. O geldiği zaman güç ve kuvvet sizden alınacak ey İsrailoğulları. O zaman İsmailoğullarına verilecek. İşte ben o zaman İsmailoğullarını büyük bir millet yapacağım. Ve yine Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyordu ki, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah'ın olan Rab, senin içinden, senin için aranızdan, kardeşlerinin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, onu dinleyeceksiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam kendi ümmetine söylüyordu. Allah'ınız olan Rabbiniz size benim gibi olan bir peygamber gönderecek. Benim gibi olan, Hazreti Musa'ya benzeyen bir peygamber. Hazreti Musa'dan sonra gelen bütün peygamberlerin hiçbirisi Hazreti Musa'ya benzemez. Hazreti Musa'ya benzemekten kasıt elbette ki simasının benzemesi değil. Zaten onu bilmek mümkün de değil. Onun kastetmiş olduğu şey, Hazreti Musa müstakil bir şeriat sahibiydi. Daha evvelki peygamberlere verildiği gibi değil. Ona tam bir kitap verilmişti. Hazreti Musa Aleyhisselam'a tam bir şeriat verilmişti. Ve işte Musa Aleyhisselam onu kastediyordu burada. Benim gibi bir peygamber çıkacak. Ve o büyük bir millet olacak. Ona karşı gelmeyeceksiniz. O benim gibi olacak. Yani güçlü ve kuvvetli olacak. O müstakil bir şeriat sahibi olacak. İsrailoğullarının hiçbir peygamberine şeriat verilmedi. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen, gerek Davud'a, gerekse Hazreti İsa'ya ve onların dışındaki diğer küçük peygamberlere hiçbirisine müstakil bir şeriat verilmedi. Sadece peygamberimizde müstakil bir şeriat verildi. Dolayısıyla burada Hazreti Musa'nın haber vermiş olduğu tek peygamber, o da Hazreti Muhammed olmak zorundadır. Onun dışında Tesliye kitabında 32. babından der ki Hazreti Musa, Allah Azze ve Celle, senin bu milletin ey Musa, sizler Allah olmayanlarla, ilah olmayanlarla beni kıskandırdınız. İlah olmayanları ilahlaştırdınız. Beni kıskandırdınız. Ben de sizi kıskandıracağım. Sizin adam yerine koymadığınız milleti, Arapları güçlü kuvvetli hale getireceğim. Allah olmayanla beni kıskandırdılar. Batıl şeyleriyle beni öfkelendirdiler. Ben de kavim olmayan, millet olmayanlarla onları öfkelendireceğim. Çünkü öfkemde bir ateş alevlendi. Böyle söylüyor Allah Azze ve Celle. Onların adam yerine koymadığı Araplardı. Putperestleri adam yerine koymuyorlar. İsmail oğullarını adam yerine koymuyorlardı. Ve burada aynı şekilde ifade ediyor. Ve sonra yine Tesniye kitabından 33. babından Tin suresini hatırlayın. Ve tin ve zeytun ve tur sinin ve hazel beledil emin. Allah Azze ve Celle incire ve zeytine yemin ediyor. İncir ve zeytin, yani incirin ve zeytinin çok olduğu bölge, yani Kudüs toprakları, Hazreti İsa'nın gönderildiği topraklar. Diğer taraftan ve tur sinin, Hazreti Musa'nın gönderildiği Tur-i Sina, o bölge. Ve sonra ve hazel beledil emin, Ve sonra Hazreti Muhammed'in gönderildiği o beledi emin denilen Mekke. Burada Allah Azze ve Celle aslında Tina ve Zeytun'a yemin ederken, Tur-i Sina'ya yemin ederken, Mekke'ye yemin ederken esas itibariyle üç büyük peygamberin gönderildiği mekanlara yemin ediyor. Üç büyük peygamberin gönderildiği mekan. Ve şimdi bakın, sanki Tin suresini hatırlatıyor ifadem. Tesliye kitabının 33. babı. Ve Rab Sina'dan geldi. Allah Sina'dan, yani Tur-i Sina'dan geldi. Yani Musa'yı gönderdi. Ve onlara Zeytin Dağı'ndan, Kudüs'ten doğdu. Ve onlara Paran Dağı'ndan, Paran Hicaz, biraz evvel ifade etmiştim. Ve onlara Hicaz Dağı'ndan parladı. Rab Sina'dan geldi. Onlara Zeytin Dağı'ndan, Kudüs'ten doğdu. Ve Paran Dağı'ndan da parladı. Yani Allah Azze ve Celle Tur-i Sina'dan peygamber gönderdi. Sonra Kudüs'ten peygamber gönderdi. Ve sonra Paran Dağı'ndan, Hicaz Çölü'nden parladı diyor. Paran'ın Hicaz olduğu kesin olarak bilinmektedir. Onun dışında Tevrat denilen bu kitabı mukaddesin ilk beş kitabına verilen isimdir Tevrat. Onun dışında da içerisinde kutsal metin olarak kabul ettikleri bir sürü metinler var. Mesela İşaya kitabında da aynen şunu söyler. Peygamberimize vahiy geldiği zaman peygamberimiz ne demişti hatırlayın. Ben okuma bilmem demişti, öyle değil mi? İşte aynı ifade İşaya kitabında geçiyor. İşaya kitabında der ki ona insanlar onu okuma bilen bir adam rica ederiz derler. Bunu oku derler. Ve o der ki okuyamam. Çünkü mühürlenmiş. Ve kitap okuma bilmeyen bir adama rica ederiz derler. Bunu oku diye kendisine verilir. O da der ki ben okuma bilmem. Okuma bilmem diyeceği İşaya kitabında o zamandan bildirilmiştir. Allah'ın Resulü İşaya kitabının hayatında ne görmüş ne okumuş. Ne de okuma yazması vardı. Hudeybiye anlaşmasında bile Allah Resulü Bismillahirrahmanirrahim diye yazdırdığı zaman Mekkelilerin elçisi itiraz ettiğinde biz Bismillahirrahmanirrahim bilmeyiz. Bismillahirrahmanirrahim biliriz. Allah, sadece Allah'ı biliyoruz. Rahman Rahim bilmeyiz dediğinde Allah Resulü o kelimeyi silin diyordu. Siliyorlardı. Kendisi bilmiyordu hangi kelime olduğunu. Sonra bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekkelilerin elçisi arasında yapılmıştır denildiği zaman, öyle yazın dediğinde yine Mekke elçisi itiraz etmişti. Biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz demişti. Öyle yazma, Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dediğinde Efendimiz Katibe Hazreti Ali'ye sil o kelimeyi demişti. Hazreti Ali ona olan sevgisinden dolayı silememişti ve ben silmem ya Resulallah dedi. Onlar diyorlar diye ben silmem. Ben eminim sen Allah'ın Resulüsün dediği zaman Efendimiz onu bir saygısızlık olarak kabul etmedi. Ve dedi ki ya Ali gösterir misin hangi kelimedir o? Resulullah yazan o kelime hangi kelimedir, bana göster de ben kendim sileyim onu. Bundan anlaşılıyor ki peygamberliğin başında bilmediği gibi peygamberliğin son yıllarında Hudeybiye anlaşması yapıldığı zamanda bile hala okuma yazma bilmiyordu. Ve işte İşaya kitabında aynen böyle söyleyeceği haber verilmişti. Rahip Bahira o yüzden bunlardan dolayı o bilgilere sahip olduğu için bir peygamber beklentisi içerisindeydi. Ve yine diyordu ki mesela Markos'ta biraz evvel söylediklerim Yahudilerin daha ziyade kaynak olarak kabul ettiği, Hristiyanların da kaynak olarak kabul ettiği kitab-ı mukaddesten ifadelerdi. Şimdi Yahudilerin kabul etmediği, Hristiyanların kabul ettiği Markos, Matta, Luka ve Yuhanna İncil'lerinden de birkaç tane okumak istiyorum. Mesela Markos'ta ve Matta'da geçen ifadem, Matta'da 3. babında geçiyor. O dedi ki 3. babın 11. cümlesinden Yahya Aleyhisselam dedi ki gerçi tövbe için su ile ben sizi vaftiz ediyorum. Fakat benden sonra gelen benden daha kudretlidir. Onun çarıklarını taşımaya bile ben layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs ile ve ateşle vaftiz edecektir. Onun yabası elindedir ve harman yerini bütün bütün temizleyecektir. Buğdayını ambara toplayacak fakat samanı sönmez bir ateşle yakacaktır. Oysa benden sonra gelecek olan benden çok daha kudretlidir diyordu Yahya Aleyhisselam. Ondan sonra onun zamanında gelmişti Hazreti İsa. Hazreti İsa ile aynı zamanda yaşadılar. Ve Hazreti İsa'yı kastetmiş olsaydı zaten o kendiyle beraber yaşamıştı. Benden sonra demesi doğru olmazdı. O yüzden burada Hazreti Yahya'nın kastettiği benden sonra benden kudretlisi gelecek dediği ve işte o tam peygamberimize uyan bir tariftir. O diyor ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama o geldiği zaman ateşle vaftiz edecek. Ona kudret verilecek. O cihad edecek. Cihad edecek ve insanları o şirkten kurtaracak. Ben su ile vaftiz ediyorum. O cihad ile sizi vaftiz edecek. Sizi o günahlarınızdan ve şirkten kurtaracak. Ve benden sonra gelecek olan her ne kadar benden küçükse de benden büyüktür diyor Yahya Aleyhisselam. Doğrusu size derim ki kadınlardan doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha büyüğü çıkmamıştır. Fakat göklerin saltanatında daha küçük olan, Yahya'dan küçük olan, daha sonra doğacak olan ondan daha büyüktür. Tohumların en küçüğü fakat büyüyünce büyük bir ağaç olacak diyor. Matta'dan tohumların en küçüğü büyüdüğü zaman büyük bir ağaç olacak. Luka İncil'inden bağın sahibi bağını o eski sahiplerinden alacak ve yeni sahiplerine verecek. Bağcıları helak edecek ve bağı başkalarına verecek. Yani ey İshak'ın oğulları, ey İsrail oğulları, Allah sizden alacak bu şerefi, bağını sizden geri alacak. Bağın sahibi olan Allah sizden bu şerefi geri alacak ve onu layık olan bir millete teslim edecek. Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından aldı bu şerefi. Kime teslim etti? Peygamberimizden başka bir peygamber var mıdır? 2000 sene evvel bunlar yazıldı. 2000 sene içerisinde peygamberimizden başka bir peygamber gelmiş midir? Allah'ın teslim ettiği, bu bağı teslim ettiği bir başka peygamber gönderilmiş midir? Yuhanna İncil'inde mesela diyor ki sen o peygamber misin diye sordular Yahya'ya. Sen o peygamber misin? O peygamber. Onlar 3 tane peygamber bekliyorlardı. Hazreti İlyas'ı bekliyorlardı. Mesih'i bekliyorlardı ve o peygamber bekliyorlardı. Dediler ki Yahya'ya sen insanları vaftiz ediyorsun. Sen dediler İlyah peygamber misin? Hazreti İlyas'ın ikinci gelişine İlyah diyorlar. Sen İlyah peygamber misin? Hayır dedi. Sen Mesih misin dediler. Hayır dedi. Sen o peygamber misin yoksa dediler. Hayır dedi. O peygamber benden sonra gelecek dedi. Ben o peygamber de değilim dedi. Yine Yuhanna İncil'inde 14. babında dünyanın reisi geliyor diyor. Artık sizinle çok şey konuşmayacağım. İsa Aleyhisselam söylüyor. Artık sizinle çok şey konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor. Ve bende onun hiçbir şeyi yoktur. Ve yine Yuhanna'da 16. babında diyordu ki ben gitmezsem o Faraklit size gelmeyecek. Faraklit diyorlar. Şimdiki İncil'lerde Faraklit olarak yazıyorlar. Halbuki eski kaynaklarında nasıl yazıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da İbn-i Şam'ın bizim siyer kitaplarımızda verilen bilgiye göre İncil'ler Yunanca olarak yazıldılar. İncil'leri yazanlar hiçbirisinin ana lisanı Süryanice değildi. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam Süryanice konuşuyordu. Arami dilinin Süryanice lehçesini konuşuyordu. Hiçbirisi Markos, Matta, Luka ve Yuhanna denilen bu şahıslar hiçbirisi Hazreti İsa'nın havarisi olmadığı gibi aslında Süryanice konuşmuyorlardı. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam Süryanice olmayan bu kelimeyi kullanmış olamaz. O Süryanice konuşuyordu tabii ki. Ve Süryanice'de Periklit diyen, Süryanice'de bu kelime acaba hangi manaya geliyordu? Süryanice'den çevrilmiş Yunanca'ya, Elence lisanına Paraklit olarak yazmışlardı. Kitaplarını değiştirenler bu kelimeyi de değiştirmişlerdi. Paraklit tesellici manasına geliyor. Hiçbir manası olmayan bir kelime oluyor. Cümle içerisinde oturmuyor, mana uygun düşmüyor. Ona yakın olan başka bir kelime vardı. Periklit diye bir kelime vardı. O Paraklit kelimesini Periklit'i Paraklit'e çevirmişlerdi. Hristiyanlar, daha sonra Müslümanlar, Müslümanların eline bir koz veririz korkusuyla. Çünkü Periklit kelimesinin manası tam tamına Munhamanna, yani Muhammed demek idi. Süryanice olarak bunu İbn-i İşham'ın siyerine baktığımız zaman Süryanice'de bu kelime hangi manaya gelmektedir? Bakıldığı zaman Süryanice Munhamanna kelimesi demek oluyor ki Arapça'ya çevirdiğimizde Muhammed manasına geliyordu. Yani aslında Paraklit değil Periklit idi. Ve onun da Süryanice'deki karşılığı Munhamanna idi. Munhamanna'nın da Arapça karşılığı Muhammed idi. Övülen insan demekti. Methedilen, övülen insan manasına geliyordu. Bütün eserlerinde, kendilerinin kaynaklarında bir peygamberin geleceği, o peygamberin geleceği haber veriliyordu. Ve İsa Aleyhisselam diyor ki, eğer gerçekten beni sevseydiniz, benim Rabbime kavuşmamı isterdiniz. Siz şunu bilesiniz ki ben gitmezsem o Paraklit gelmeyecek. Ben gitmezsem o gelmez. Ben gideyim ki o gelsin. Ve o geldiği zaman çok güçlü gelecek. O diğer peygamberlere benzemeyecek. O geldiği zaman yeryüzünde gücünü, kuvvetini gösterecek. Yeryüzünde inkılaplar meydana getirecek. Onun gelmesi için dua edin diyordu. İşte mesela diyor ki burada, ben size bir hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için daha hayırlıdır. Çünkü gitmezsem o Periklit gelmeyecek. Fakat gidersem onu size gönderirim. Ve o geldiği zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecek. Fakat o geldiğinde size her hakikate yol gösterecek. Zira o kendiliğinden söylemeyecek. Fakat her ne işitirse onu söyleyecek. Ve gelecek şeyler size bildirecek. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ve ma yantiku anil hava in huve illa vahyun yuha. O Muhammed kendi nefsinden söylemez. Onun söylediği ancak vahidir. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam onu söylüyordu. O diyor kendinden söylemeyecek. O her ne söylüyorsa işittiklerini söyleyecek. Kendisine gelen vahyi size söyleyecek. Gerek Tevrat'ta gerekse 4 İncil'de buna benzer başka ifadeler de var. Burada kıymetli kardeşlerim, bu biraz evvel okunmuş olduğum Tevrat ve İncil'ler. Bu İncil'ler 4 tane İncil, kanonik İncil'ler diye Hristiyanların kabul ettiği, onların meşru olarak gördüğü 4 İncil. Markos, Matta, Luka ve Yuhanna. Bu 4 İncil'in dışında bir de onların kabul etmediği Barnabas İncil'i var. Bu Barnabas İncil'inde de açık bir şekilde Hazreti Muhammed'in adı zikrediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıkça Barnabas İncil'inde ismi zikredilir. Ve Barnabas bu kitabı neden yazdığını söyler. Ben der İsa'nın havarilerindenim. Bazı zalimler ve bazı müşrikler Hristiyanlığı bozdular. Pavlus gibiler, Aziz Pavlus gibiler Hristiyanlığı bozdular. Ve Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar. Ben onun yalan olduğunu, Hazreti İsa'nın böyle bir şey söylemediğini, teslisi reddetmek için işte bu İncil'i yazıyorum. Ve Hazreti İsa bana bu görevi verdi der. İşte aynen şöyle söylüyor. Hazreti İsa Aleyhisselam Barnabas İncil'ine göre. İsa cevap verdi. Peygamberler için yazılmış pek çok kıssalar var. Bu nedenle harflere değil manaya bakmalısınız. Bütün peygamberler kapalı konuşmuşlardır. Fakat benden sonra bütün peygamberlerin ve kutsal kişilerin en büyüğü gelecek. Ve peygamberlerin söyledikleri tüm şeylerin karanlığı üstüne ışık dökecek. Çünkü o Allah'ın elçisidir. Yine mesela 42. babından der ki, İsa dedi ki, ben bütün Yahudiye devletinde haykıran ve İşaya'da da yazılı olduğu gibi Rabb'in elçisi için yol açın diye haykıran sesim. Benim görevim budur diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Ben Hazreti Muhammed'i müjdelemek üzere görevlendirildim. Benim diyor görevim yarın çölde çıkacak olan Rabb'in elçisi için yol açın diyen haykıran sesim ben. Dedi ki İsa, o muallim, o ahir zaman peygamberi sizin zamanınızda gelmeyecek. Ama sizden birkaç yıl sonra kitabımın hükümsüz kılınacağı, o kadar ki ancak 30 kadar müminin kalacağı bir zamanda gelecek. Bu zamanda Allah dünyadakiler acıyacak ve bu bakımdan elçisini gönderecek. Elçisinin üzerinde bir bulut duracak. Buradan onun Allah'ın seçilmiş bir kulu olduğu bilinecek ve onunla tanınacak. Dinsizlere karşı büyük bir güçle gelecek. Yeryüzünde putperestliği yıkacak. Ve ben de seviniyorum ki onunla Allah tanınıp tazim edilecek. Ve ben de gerçek olarak tanınacağım. Yani ilah olmadığım anlaşılacak. Ve benim insandan öte bir şey olduğumu söyleyenlerden o ölç alacak. 83. babından bitiriyorum bu noktayı. Mesih zamanından her yıl gelen sevinç gecesi olacak. Mesih zamanında sevinç gecesi olacak ifadesi 96. babından. Şeytandan insanlar üzerindeki egemenliğini alacak. Yanında kendisine inanacak olanların kurtuluşu için Allah'ın merhametini getirecek. Tüm kabilelerin beklediği Mesih ben değilim. Fakat Allah beni dünyadan çekip alınca şeytan dinsizleri benim Allah ve Allah'ın oğlu olduğuma inandırarak bu lanetli fitneyi yeniden çıkaracak. Bu şekilde sözlerim ve akidem tahrif edilecek. O zaman ancak 30 tane kadar Müslüman kalacak veya kalmayacak. Böyle söylüyordu İsa Aleyhisselam. Sonra 97. babından İsa cevap verdi. Mesih'in adı hayranlık uyandırır. Ahir zaman peygamberinin adı hayranlık uyandırır. Çünkü Allah ruhunu yaratıp da göksel bir nur içine koyduğu zaman ona bu adı kendi verdi. Allah dedi ki bekle ya Muhammed, çünkü senin uğruna cenneti, dünyayı ve yığınlarca yaratığı yaratacağım. İçlerinde seni bir elçi yapacağım. Öyle ki kim seni kutsarsa kutsanacak, kim seni lanetlerse lanetlenecek. Seni dünyaya göndereceğim zaman kurtuluş elçim olarak göndereceğim. Senin sözün gerçek olacak. O kadar ki gök ve yer düşecek. Ama senin dinin yere düşmeyecek. Muhammed senin kutlu adın olacak. O zaman kalabalık seslerini beraber yükseltip dediler ki ya Rabbi bize elçini hemen gönder. Ey Muhammed, dünyanın kurtuluşu için çabucak gel. Allah'ın elçisi geldiği zaman tahrifatları temizlemek için gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam burada bunu da ifade eder 24. babından. 124. babından. Kıymetli kardeşlerim, bu İncil'i Hristiyanlar kabul etmiyorlar. Bunlar diyorlar ki bu İncil Müslümanlar tarafından yazılmış olabilir. Halbuki bunun doğru olmadığının delili şudur. Bu İncil'in ismi Peygamberimizden 75 sene evvel Papa 1. Gelasius yazdırmış olduğu bir kitapta ismi geçmektedir. Tarihi vesikalarda bu kitabın adı geçiyor. Daha peygamberimiz dünyaya gelmeden 75 sene evvel Barnabas İncil'inin doğru olmadığını o zamanki Papa Gelasius bunu o zaman bir kitap hazırlatarak bu kitabın doğru olmadığını ilan ediyor. Peygamberimiz daha yokken, daha Müslümanlar yokken bu kitap daha o zamandan var. Ve o zamanki bir kaynakta bu kitabın adı geçiyor. Müslümanların bunu yazmış olması mümkün müdür? Ve sonra eğer Müslümanlar bunu yazmışsa, mesela bundan 1000 sene evvelki alimlerimiz bu kitaptan bahsediyor olması lazım. İmam İbni Teymiye gibi bu meselelere vakıf olan nice alimlerimiz geldi geçti. Hiçbirinin kitabında Barnabas İncil'inden bahsetmiyor. Eğer Barnabas İncil'i 500 sene evvel Müslümanlar tarafından biliniyor olsaydı, o takdirde Müslümanlar bundan mutlaka bahsedeceklerdi. Halbuki biz böyle bir İncil'in varlığını 1900'lerden sonra öğrendik. Böyle bir İncil'in varlığı Oxford Üniversitesi tarafından İngilizce olarak tercüme edilip yayınlandığı zaman, ancak o zaman dünya Müslümanları böyle bir İncil'in varlığının farkına vardılar. Ve kilise, Vatikan hemen alarm zillerini çaldı ve o yayınlanmış olan İngilizce metinlerin tamamını toplattılar. Şu anda arasanız İngilizce metnini bulmakta zorlanırsınız. Eğer Müslümanlar tarafından yazılmış olsaydı, o takdirde 1400 yıldan beri bu kadar alimlerimiz geldi geçti, hiçbirisi bundan bahsetmediler. Bu gösteriyor ki bu kitap Müslümanlar tarafından yazılmış değil. Bu daha peygamberimiz yokken de var olan bir kitap. Dolayısıyla onlar her ne kadar inkar etseler de yine de bu kitabın peygamberimizden evvel var olduğu kesin olarak bilinmektedir. Hatta kıymetli kardeşlerim, yapılan araştırmalar, kazılar sonucunda bulunan bir İncil daha var. Thomas İncil'i denilen bir İncil daha bulundu 1945'lerden. 1945'lerde bir İncil daha bulundu. Dolayısıyla bu da geçmişte yazılan ve ancak bizim 1900'lü yıllarda farkına varabildiğimiz bir İncil. Müslümanların haberdar olmadığı bir İncil idi bu. Kıymetli kardeşlerim, işte bütün bu malumatların ışığında rahip Bahiralar anlıyorlardı. Bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Ve o peygamber kendisinin peygamber olacağını bilmiyordu ama belki bütün dünya bir peygamber bekliyordu. Dünyada iman bozulmuş idi. Kitaplar bozulmuştu. İman esasları kalkmıştı. Ahlak bitmişti. Putperestlik almış başını gitmişti. Yahudiler kitaplarını bozmuşlar ve Allah Azze ve Celle'yi insana benzetiyorlardı. Tevrat'ın anlatmış olduğu Allah öyle bir Allah ki insana benziyor. Hazreti Adem'i cennette arayan ve bulamayan, Hazreti Adem o haram olan meyveden yiyince saklanıyor, vücudu açıldığı için saklanıyor da ağaçların arasına ve Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i arıyor ve bulamıyor. Neredesin ey Adem, ortaya çık diyor. Böyle bir Allah. Bu Allah Allah mıdır? Böyle bir Allah'a Allah denir mi? Yahudilikte buna benzer akideler zuhur etti. Teşbih akidesi. Yani insanı Allah'a benzetme ya da Allah'ı insana benzetme. Hristiyanlara gelince onlar da teslise inandılar. Baba, oğul, ruhul kudüs. Üç tane ilaha inandılar. Üç ilah kabul ediyorlardı. Dolayısıyla dünyada tevhid akidesi kalmamıştı. Allah Azze ve Celle peygamberimizi gönderdiği zaman yeryüzünde tevhid diye bir şey kalmamıştı. Ve peygamberimiz Allah'ın izniyle, çalışmalarıyla İslam'ı yaydığında, Medine'de bir İslam devleti ve medeniyeti kurduğu zaman, o zaman Necran Hristiyanlarına da haber ediyordu. Gelin diyordu, Müslüman olun. O zaman geldiler. 80 kişi kadar bir Hristiyan heyeti geldiler. Allah Resulü ile görüşmeye geldiler. Efendimiz onlarla görüştü ve onlara dedi ki, siz söyler misiniz? 80 kişi kadar, bunların içerisinde 4 tane de çok önemli insanları vardı. Bunlardan birisi de en büyük alimleriydi. Onların piskoposları da gelmişti. Peygamber acaba bu kutsal metinlerde anlatılan peygamber midir? Onu anlamak için alimlerini de alıp getirmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, siz ne diyorsunuz İsa hakkında? Dediler ki, İsa Allah'tır, Allah'ın oğludur. Kimi zaman Allah diyorlardı, kimi zaman Allah'ın oğlu diyorlardı. Onlar da ne dediklerini bilmiyorlardı. İşte o zaman Allah Resulü buyurdu ki, Allah dedi haydır, la yemuttur. Daima diridir ve ölmez, öyle değil mi dedi. Evet dediler. Ama İsa hay değildir. Başlangıcı vardır. Bir kadından doğmuştur. Ezeli değildir. Ebedi de değildir. Size göre zaten İsa ölmüştür. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Allah azze ve celle rezzaktır. İnsanların rızkını verir. Halbuki İsa ise merzuk idi. Rızık yiyordu. Allah tarafından rızıklanıyordu. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Allah azze ve celle uyumaz dedi. Halbuki İsa uyuyordu. Öyle değil mi? Allah affedersiniz tuvalete gitmez. Defi hacet yapmaz. Halbuki İsa bunu yapıyordu. Tuvalete gidiyordu. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Buna benzer sorular sordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsine evet demek zorunda kaldılar. Peki dedi, gördüğünüz gibi o bir insandır. Bir kadından doğmuştur. Halbuki Allah bir kadından doğmaz. Öyle değil mi? Evet dediler. Peki dedi, o halde neden ona Allah'ın oğlu diyorsunuz? Dediler ki ya Muhammed, sen de bizim şu sorumuza cevap verir misin? Sana nazil olan kitapta da Kur'an'da da onun hakkında Allah'ın kelimesi diyor mu demiyor mu? Evet dedi Peygamberimiz. Allah'ın kelimesi demek ne demek yani? Hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Hepimiz Allah'ın ol demesiyle olmuşuz. Herkes, her varlık Allah'ın kelimesi. Bu ne demek yani? Bununla nereye varmak istiyorsunuz yani? Onlar işte bu bize yeter dediler. Allah'ın kelimesi diyor mu demiyor mu? Allah'tan bir ruhtur diyor mu demiyor mu? Evet diyor, ama bu neyi ifade eder dedi Allah Resulü. Bu neyi ifade eder? Herkes Allah'ın kelimesi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah'ın kelimesi denmesinin en önemli sebebi Yahudilerin İsa'ya düşmanlık yapan ve İsa'yı öldürmek isteyen o alçakların Hazreti İsa'ya veled-i zina demeleridir. Allah Azze ve Celle onun doğru olmadığını anlatmak için öyle söylüyordu. İsa'nın babası yok ama o bir veled-i zina değildir. O Allah'tan bir kelimedir. Allah onun annesinin karnında oluşmasını istedi. Allah'ın bir insanı yaratması için bir kadının kocasına ihtiyacı yok. Allah o yüzden kelime diyor. Benim ol dememle oldu. Veled-i zina değildir. Ve Meryem de haşa zina etmiş değildir. O yüzden böyle söylüyor. Yoksa Allah'ın kelimesi demek Allah demek değil. Allah'ın kelimesi demek Allah'ın oğlu demek değil. Allah'tan bir ruh demek Allah'ın oğlu demek değil. Hepimizde Allah'ın ruhu var zaten. Ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor Kur'an. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah Adem'e kendi ruhundan üfledi. Dolayısıyla bütün Adem evladı hepsinde Allah'ın ruhu vardır. Ne demek istiyorsunuz dedi yani. Dediler ki biz bundan başka bir şey söylemiyoruz. O zaman Allah Azze ve Celle peygamberimize bir ayet gönderdi. Ali İmran suresinden. Efendimiz çocuklarını aldı ve geldi. Allah'ın emrine göre çocuklarını aldı geldi. Dedi ki eğer siz gerçekten de ey Hristiyanlar, ey Hristiyanların alimleri, eğer siz hakikaten de Hazreti İsa'nın Allah olduğundan emin iseniz, Allah'ın oğlu olduğundan gerçekten şüphe etmiyorsanız, bundan hakikaten eminseniz, o zaman gelin lanetleşeceğiz sizinle. Allah'ın laneti onların üzerine olsun diyeceğiz. Çünkü Rabbim bana buyurdu ki, sana o ilim geldikten sonra, sana vahiy geldikten sonra ey Resulüm, eğer seninle tartışacak olurlarsa onlara de ki tealev, gelin, gelin, ned'u ebna'ena ve ebna'ekum ve nisa'ena ve nisa'ekum ve enfusena ve enfusekum sümme nebtehil fe nec'al lanetallahi alel kazibin. Gelin, çağıralım oğullarımızı, çağıralım biz de, çağıralım siz de, çağırın kendi oğullarınızı, kadınlarımızı çağıralım siz de çağırın. Siz de gelin, biz de gelelim. Hanımlarımızla, çocuklarımızla hep beraber ortaya toplanalım. Ve sonra diyelim, kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Var mısınız dedi. Benim Rabbim bana böyle emretti. Onları lanetleşmeye davet et dedi. Mübahaleye davet et onları. Sümme nebtehil. Gelin lanetleşelim. Eğer hakikaten İsa Allah'ın oğludur diye inanıyorsanız, hakikaten siz de bundan şüphe etmiyorsanız, yemek yiyen, tuvalete giden, bir kadından doğan, üzülen, ağlayan, gülen, uyuyan bir insandan, eğer onun Allah olduğundan inanıyorsanız gerçekten, gelin lanetleşelim. Dediler ki ya Muhammed, sen çok ağır konuştun dediler. Çok ağır konuştun. Biz bunu yapamayız dediler. Bize biraz müsaade et de gidelim kendi aramızda istişare yapalım dediler. Gittiler. Konuştular. Alimlerine danıştılar. Dediler ki senin görüşün nedir? Alimleri kendilerine dedi ki vallahi dedi gördüğünüz gibi bu insan çok net konuşuyor. Çok net deliller ortaya koyuyor. Hiç çekinmiyor. Çok sağlama dayanmış. Vallahi dedi bizim işte bu kitaplarda okuduğumuz bu ahir zaman peygamberidir. Bizde sıfatları yazılı olan ahir zaman peygamberi budur dedi. Biz dedi bununla lanetleşmeyelim. Çünkü onlar şöyle inanıyorlardı. Hangi millet bir peygamberin lanetine uğrarsa, bir peygamberle lanetleşirse, o zaman Allah o milletin kökünü kurutur. Kadınlarını da, oğullarını da, kızlarını da, hepsinin kökünü kurutur. O yüzden böyle inandıkları için korktular. Dediler ki gidelim diyelim ki ya Muhammed, biz senin dinine tabi olmayacağız. Ama biz sana karşı da gelmeyeceğiz. Biz sen yoluna, biz yolumuza. Biz seninle lanetleşmeyi de göze alamayız. Biz seninle lanetleşmeyeceğiz. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyemiyoruz. Ama biz yolumuza, sen yoluna. Biz size vergi verelim, cizye verelim, bunu kabul ediyoruz dediler. O şekilde gittiler. İşte o psikoposlarının, alimlerinin kardeşi. Alimlerinin kardeşi bineğine bindiği zaman, bineğine bindiğinde hayvan bir hayvanlığı tuttu. Ona biraz zarar verdi ve o zaman sinirlendi. Ta sen lil ebat dedi. Peygamberimizi kastediyordu. Yani lanet olasıca şu peygamberlik iddia eden şu adama. Onun yüzünden benim hayvan bana böyle yaptı gibi. Onun böyle konuştuğunu duyduğu zaman o abisi olan, alim olan o psikopos dedi ki Allah senin belanı versin dedi kardeşine. Allah senin belanı versin dedi. Neden böyle konuşuyorsun dedi kardeşi. Çünkü dedi o hakikaten peygamberdir. Onun hakkında böyle konuşma dedi kardeşine. O zaman dedi kardeşi neden iman etmediniz? Madem ki sen onun peygamberliğine iman ediyorsun. Daha doğrusu onun peygamberliğini biliyorsun. Onda peygamberlik alametleri gördün. O halde neden iman etmedin dedi. Psikopos dedi ki çünkü dedi bize krallar bir sürü hediyeler verdiler. Bize krallar makam verdiler. Bize bir sürü saltanat verdiler. Mal mülk verdiler. Şimdi onların hepsini kaybetmeyi göze alamayız dedi. İşte sebebi buydu. Psikoposun inkar etmesinin sebebi. Bu olayı, bu konuşmaları, kendi aralarındaki bu konuşmaları daha sonra iman eden o kardeşi anlatıyor. Abim diyor biliyordu. Peygamberin peygamber olduğunu bana kendi söyledi. Ama yine de iman etmedi menfaatlerinden dolayı. Kur'an buyurur ki اَلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ O bizim kitap verdiklerimiz, o Yahudi ve Hristiyanlar, hepsi, yalnız Hristiyanlar değil, kitap verdiklerimiz, onu, o ahir zaman peygamberini, kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Biliyorlar çünkü bu kitapları okumuşlar, biliyorlar. Hazreti Ömer bu ayeti sordu. Yahudilikten dönme olan Abdullah İbni Selam'a bu ayeti sordu. Dedi ki ey Abdullah, Kur'an böyle söylüyor. Sen eski bir Yahudisin. Söyler misin? Nasıl tanırdınız peygamberimizi? Hakikaten tanıyor muydunuz? Abdullah İbni Selam der ki, ya emirel müminin, vallahi biz çocuğumuzdan daha da iyi tanırız onu. Çünkü insan kendi çocuğu acaba kendinden midir İcabında şüphe edebilir. Acaba karım bana hıyanet etti mi? Ondan şüphe edebilir. Ama söyler misin? Belki kadınımız, karılarımız yalan söylenmiş olabilir. Ama Allah ve Hazreti Musa yalan söyler mi dedi? Allah ve Hazreti Musa yalan söylemez. İşte biz oradan biliyorduk dedi. Gerçekten Tevrat bize haber veriyordu. Bir peygamber gelecek, Hicaz çölünden çıkacak. Güçlü, kuvvetli olacak. Ona karşı gelenler mağlup olacaklar. Ve o emin olacak. O Şilo olacak. Emin olacak o. Biz onda bütün bunları gördük. Heraklius da bunları soruyordu. Heraklius Ebu Sufyan'a, putperest olan, o zaman putperest olan Ebu Sufyan'a bunları soruyordu. O peygamberlik iddia eden kimse nasıldır aranızda? Dürüst olarak bilir misiniz onu dediği zaman, Ebu Sufyan Müslüman olmadığı halde o zaman ve peygamberimizin de baş düşmanı olduğu halde evet diyordu, o Muhammed'ül Emin'dir. Onu hepimiz dürüst olarak tanırız. Habeşistan kralı Necaşi de aynı şekilde Müslümanlardan peygamberimizin hakkında bilgi aldığı zaman vallahi diyordu, işte o bizim beklediğimiz peygamberdir. İşte o İsa'nın müjdelediği peygamberdir. Hazreti İbrahim'in duası ve Hazreti İsa'nın müjdesi ve annesinin rüyası, Amine'nin rüyası. Efendimiz buyurur ki, annem beni rüyasında gördü. Ben diyor, bana hamileyken doğmaya yakın bir zamanda annem rüyasında kendinden bir nurun fışkırdığını gördü. Ve o nur Şam taraflarına doğru gitti. Şam taraflarına doğru. Ve oraları aydınlattı. Basra kalelerini aydınlattı. Annem diyor bunu o zaman etrafındakilere söyledi. Benim içerimden bir nur fışkırdı. Ve Şam taraflarını olduğu gibi aydınlattı. O yüzden Peygamberimiz öyle buyuruyor. İmam Ahmed'in müsnedine geçen bu hadiste, ben diyor annemin rüyasıyım. Annem beni rüyasında görmüştü. Benim bütün bölgeleri aydınlattığımı görmüştü. Ve Saf suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, ve iskale İsa, İsa ibn Meryem, ya ben İsrail, inni Resulullah ileykum. İnni Resulullah ileykum musaddikan lima beyne yedeyye mine tavra. Ey İsrailoğulları demişti İsa aleyhisselam. Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın gönderilmiş bir peygamberiyim. Benden evvel gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber olarak gönderildim. Ve mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan, ismi Ahmet olacak olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim. Benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak olan bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim ben. İsmi Ahmet olacak olan bir peygamber. Ahmet ne demek? Ahmet iki manaya gelir. İsmi tafdiller bazen fail bazen mef'ul manası alırlar. Ahmet kelimesi ismi burada fiil değildir. Fiil mudarinin nefs-i mutakellim vahde sigası değil. Buradaki Ahmet isimdir. İsmi tafdildir. Ve ismi tafdiller fail de olur mef'ul de. Yani en çok Allah tarafından en çok övülen manasına geldiği gibi Allah'ı en çok öven manasına da gelir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah tarafından en çok övülen insan hem de Allah'ı en çok öven insan Ahmet'tir. En çok öven odur. Bütün dünyaya İslam'ı yaymış olan odur. Bütün dünyaya yaymış ve Allah Azze ve Celle'yi bütün dünyaya tanıtmış olan odur. Peygamberimiz sahih bir hadiste, Müslim'de geçen bir rivayette buyuruyor ki, benim diyor ismim Ahmet'tir. Benim adım Muhammed'dir. Benim adım Haşir'dir. Benim adım Mahi'dir. benim adım Akip'tir. Allah Resulü kendisinin 5 tane ismini sayar bize. Yalnız Ahmet değil, yalnız Muhammed değil, aynı zamanda Haşir'dir. Onun önünde toplanacak insanlar kıyamet günü. Aynı zamanda Akip'tir. Ondan sonra peygamber gelmeyecek, o son peygamber olacak. Aynı zamanda Mehi'dir. Yani o bütün şirki reddedecek ve mahvedecek. Şirki teslisi yıkacak ve yeryüzündeki bütün şirk çeşitlerini hepsini kaldıracak, hepsini izale edecek, mahvedecek olan, Mehi olan peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde birçok isminin olduğunu bize ifade eder. Hakikaten de öyle olmuştur. Ahmet olmuştur. Muhammed olmuştur. Gerçekten de Mehi olmuştur. Allah'ın Resulü, o müjdelenmiş olan peygamber, yeryüzüne gelmiş ve küfrün kökünü kazımıştır. Bir ümmet meydana getirmiştir. Bütün alanlarda inkılaplar meydana getirmiştir. Hem Yahudilerin teşbih akidesini, hem Hristiyanların teslis akidesini, hem de diğer şirkleri hepsini yerle bir etmiş ve bu şekilde yeryüzünde gerçekten de bir Mehi olduğunu ispat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir ümmet bıraktı. Şimdi o müjdelenmiş peygamberin ümmeti, o müjdelenmiş peygamber bize müjdeler verdi. O peygamber bizi müjdeledi. Zaman içerisinde belki bazı zamanlar gelecek, bazı fetret dönemleri geçireceksiniz. Fetret dönemleri olacak. Bu din garip başladı ve yeniden garip hale dönecek. Yeniden zayıflayacak Müslümanlar. Ama bedel İslam'ı gariben ve seyaudu keme bedel garibe. Tekrar o garip haline dönecek. İslam garip başladı, garip hale dönecek derken bazılarının anladığı gibi İslam garip hale dönecek, zayıflayacak ve bir daha da belini doğrultmayacak demek değil. Bir daha da belini doğrultmayacak demek değil. Yaudu kelimesi Arapçada yuidu manasında da kullanılır. Dolayısıyla şu manaya gelir. Yani İslam garip olarak başladı. Tekrar garip hale döner ve tekrar başlar. Yuidu'nun manası budur. Yaudu yuidu manasına da geldiğine göre başlar, yeniden başlar. Allah Resulü, o müjdelenmiş olan peygamber bize müjde verdi. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberimizin hakkında birkaç yerde o peygamberin dininin galip geleceğini ifade eder. Buyurur ki o ehli kitap İslam'a davet edilmelerine rağmen kabul etmiyorlar. Yuridun el yutfi'u nurallah bi afvahihim. Onlar istiyorlar ki ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürsünler. İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah ise nurunu tamamlayacaktır. O kafirler istemese bile. Ve Allah o peygamberini hak ile göndermiştir. Neden? Çünkü bütün dinlere üstün kılmak için. لِيُزْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Bütün dinlere üstün olsun diye. Peygamberimizin bir vazifesi buydu. Yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmek ve bütün dinlere üstün olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün dinlere üstün bir dinle gönderildi. O günden beri hakikaten de İslam bütün dinlere üstün oldu. Evet, bu arada ara sıra fetret dönemleri geçirdi Müslümanlar. Fetret dönemleri geçirdiler. İşte o yüzden bu ayet Kur'an'da 3 yerde zikrediliyor. Allah'ın dini bütün dinlere üstün olacak. 3 yerde zikrediliyor. Yani denilmek isteniyordu ki ara ara belki Allah Azze ve Celle gücü ve kuvveti kafirlere verebilir. Ama bilesiniz ki Allah Azze ve Celle yeniden Müslümanlara güç kuvvet verecek. Yeniden Allah Azze ve Celle dinini bütün dinlere hakim kılacak. Bütün dinlere yeniden hakim kılacak. İşte onun için kıymetli kardeşlerim, İslam garip başladı, tekrar garip hale döner ama hareket yeniden başlar. Ve fetûbâ lil gurabâ buyurdu hadisin sonunda da. Yani o gariplere ne mutlu, yeniden başlayanlara ne mutlu, hareketi yeniden başlatmış olanlara ne mutlu. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi Efendimizin o müjdelenen peygamberin hangi vazifeyle görevlendirildiğini birkaç cümleyle anlatarak bitiriyorum. Allah'ın Resulü şirki yeryüzünden temizlemek üzere görevlendirildi. Allah'ın Resulü dinini bütün dinlere galip kılmak üzere görevlendirildi. Allah'ın Resulü insanlara kapalı olan noktaları öğretmek üzere görevlendirildi. Medeniyetin yolunu öğretmek üzere görevlendirildi. Helalleri, haramları ve farzları öğretmek üzere görevlendirildi. Allah'ın Resulü insana dine bakışı öğretmek üzere görevlendirildi. Dini sadece namazdan ibaret anlayanların anlayışlarının yanlış olduğunu öğretmek üzere görevlendirildi. Din hayatınızın bütün alanlarına hitap eder. Bütün alanlarına karışır. Senin kılık kıyafetine de karışır Allah. Senin yemene içmene de karışır Allah. Eğer Allah benim şu hayatıma karışamaz diyorsan Allah'a inanmamışsın demektir. Tekbir! Tekbir! Tekbir! Allah'ın Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem yeryüzünde insanların nasıl bir din anlayışına sahip olması gerektiğini öğretmek üzere görevlendirildi. Din sadece bir takım şekilsel ibadetlerden ibaret değil. Din sadece ahlak kurallarından ibaret değil. Allah sadece gökleri idare eden, yeryüzüne karışmayan bir Allah değil. Gökleri idare eden Allah, yeryüzünü de idare etmek istemektedir. Bütün kainatı başıboş bırakmamış, küçüğünden büyüğüne her şeyi idare eden Allah, elbette ki insanları da idare etmek için peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir. Allah'ın Resulü insanlara bu önemli hakikati öğretmek üzere görevlendirildi. Yoksa insanlar zaten Allah'ı biliyorlardı. Bu müjdelenmiş olan peygamberin görevi Allah'ın varlığını anlatmak değildi. Bu müjdelenmiş peygamber insanların bildiği Allah'ın dışında bir Allah anlatıyordu onlara. Onun anlatmış olduğu Allah her şeye karışan bir Allah. Onun anlattığı Allah sadece camide olan bir Allah değil. Hayatımızın her alanına hükmeden bir Allah, hüküm koyan bir Allah, gökleri idare ettiği gibi yeryüzünü de idare eden bir Allah. Müjdelenen peygamberin görevi, en büyük görevi buydu. Onlara hayata nasıl bakmaları gerektiğini öğretiyordu. Hayatın kıymetini bilecektik. Hayatın, dünya hayatına kıymet vereceğiz ama dünya nimetlerine kıymet vermeyeceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisinin arasını ayırmayı öğretti bize. Dünya hayatına kıymet verin ama dünyaya dalmayın. Dünya perest olmayın. Dünya perest olursanız o zaman gücünüz, kuvvetiniz gidecek. Dünya perest olursanız görevlerinizi yapamazsınız. Dünyayı çok severseniz o zaman cihadı terk edersiniz. Cihadı terk ettiğiniz zaman dünyanızı da tehlikeye atmış olursunuz. Dünyadaki şerefiniz ve izzetinizi kaybedersiniz. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَحْلُكَ Kendinizi tehlikeye atmayınız kendi ellerinizle. Dünyaya dalmak suretiyle, cihadı terk etmek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayınız. O zaman dünyanızı da kaybedeceksiniz. Sadece ahiretinizi kaybetmeyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları anlatmak için, yeni bir medeniyet meydana getirebilmek için kızlarını diri diri toprağa gömen insanları oradan alıp da yükseltmek için bir ağacın hem yukarılara doğru yükselmesi hem de aşağılara doğru inmesi gibi yeni bir böyle eğitilmiş bir ümmet meydana getirebilmek için görevlendirildi. Bir taraftan ağacın yukarı doğru yükselmesi gibi yükseldi ümmeti. Her tarafa yayıldı. Kıtalara yayıldı Allah Resulü'nün dini. Bir taraftan da o insanlar kıtalara yayılırken diğer taraftan da nefis planında da yükseldiler. aşağılara doğru da manevi alemde de yükseldiler. Kızını diri diri toprağa gömenler Hazreti Ömer haline geldiler. İşte o müjdelenen peygamber hakikaten de bir müjde miydi değil miydi? Bu kadar şeyleri başaran, bu kadar önemli hakikatleri anlatan, tevhidi anlatan, insanlara medeniyetin yolunu öğreten, insanlara helalleri haramları öğreten, insanlara huzurun yolunu öğreten, medeniyetin yolunu öğreten, insana insan olmanın yolunu öğreten, Allah'a yaklaşmanın yolunu öğreten, marifetullahı, muhabbetullahı öğreten, insanın yükselmesini sağlayan bu peygamber hakikaten de müjde midir, değil midir? Bu peygamber gerçekten de insanlık için bir müjdeydi. O yüzden Allah Resulü ben diyor Büşra ahi İsa, İsa kardeşimin verdiği müjdeyim. Hakikaten de o insanlık için bir müjdeydi. O olmasaydı insanlık tevhidi unutmuştu. Medeniyetin yolunu unutmuştu. İnsanlık insanlığını unutmuştu. Maddeye tapıyordu. Şehvetinin kulu kölesi haline gelmişti. Hakikaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten de insanlık için bir iftihar tablosuydu ve hakikaten de o bir müjdeydi. Bugün 20 Nisan, bugün 20 Nisan, bundan tam 1437 sene evvel 20 Nisan sabahında doğdu Allah'ın Resulü. Bu sabahta doğmuştu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tam yine Rebiül Evvel ayının 12'sinde yani doğmuştu. Miladi olarak 20 Nisan 571'e rastlıyor yapılan hesaplamalara göre. Ve tam o tarihte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ediyordu. Tam o tarihte Medine'ye varıyordu. 12 Rebiül Evvel'de yeniden doğuyordu yani Hazreti Muhammed. Bu sefer Hazreti Muhammed'in medeniyeti doğuyordu Medine'de. İslam medeniyeti de aynı günde doğmaya başlamıştı. Rebiül Evvel ayının 12'sinde doğdu. Rebiül Evvel ayının 12'sinde Medine'ye ulaştı. Ve orada yeni bir medeniyet kurdu. Onu rahmetle anıyor bugün bütün dünya. O gün bütün insanlar ona beddua ediyordu belki. Ama Rabbi ona vaatte bulunuyordu. İsa'nın müjdesi gibi Rabbi de kendisine müjde veriyordu. Ey Resulüm ve lesevfe yu'tike rabbuke federda. Rabbin sana verecek, üzülme ve sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar sana verecek. Velel ahiretu hayru leke minel ula. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. Sen üzülme. Bugün hakikaten de dünyanın her tarafında Müslümanlar var. Allah Azze ve Celle gerçekleştirdi söylediğini. Sana inne ataynakel kevser. Allah sana kevseri verecek, sen merak etme. Büyük bir ümmet verecek, sen merak etme. Senin neslinin içerisinden büyük insanlar çıkacak. Abdülkadir Geylaniler çıkacak, sen merak etme. Allah Azze ve Celle kendi peygamberini de müjdeliyordu bu şekilde. Peygamberimiz de bizi müjdeledi. Ahir zamanda yeniden benim ümmetim ayağa kalkacak dedi. Benim ümmetim ahir zamanda yeniden ayağa kalkacak ve yeniden İslam medeniyetini kuracaklar. Hadislerde Allah Resulü ümmetini bu şekilde müjdeliyor. Ve o gariplere ne mutlu diyor. O gariplere ne mutlu. İnsanlar onlara yardım etmediği halde tek başlarına bu yola girenler, bu yolda mücadele verenler, insanlar onları desteklemedikleri halde bu yola girenler, bu davaya emek verenlere ne mutlu. İşte bugün peygamberimizin doğduğu bu günde, peygamberimizin medeniyetinin de doğduğu bu günde, Allah Resulü'nü hatırladığımız şu günde bunları hatırlamalıyız kıymetli kardeşlerim. Ve peygamberi hatırlayanlar onun davasını hatırlamalı. Peygamberi hatırlayanlar onun mücadelesini hatırlamalı. Peygamberin sünnetini gerçekleştirmek için sünnet namazları kılanlar, tırnaklarını kesenler, geceleyin kalkıp teheccüd kılanlar, peygamberin sünnetlerine önem verenler bilsinler ki Hazreti Muhammed'in de diğer peygamberlerin de salavatullahi aleyhi mecmain hepsinin en büyük sünneti tebliğci olmalarıdır, mücadeleci olmalarıdır. Eğer sen mücadele etmiyorsan, o müjdelenen peygamberin müjdesine layık olmak için mücadele etmiyorsan eğer, bilesin ki sen aslında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği ümmetinden değilsin. Bilesin ki onun davası uğrunda mücadele etmek onun en büyük sünnetine uymaktır. Onun en büyük sünnetini yerine getirmeyenler, basit sünnetleri yerine getirenler, kolay sünnetleri daha doğrusu, kolay sünnetlerine getirip de zor sünnetini yerine getirmeyenler, ben onları buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Hazreti Peygamber'in en büyük sünneti mücadeleci olmasıdır, dava adamı olmasıdır, ömrünün sonuna kadar hiç geri adım atmamış olmasıdır. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i anlamayı bizlere nasip eylesin. Allah bu günümüzü buna vesile eylesin. Hepinizi Allah'ın rahmetine emanet ediyorum.